Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansur'un sesinden As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
جامع عشق وإيمان مكان.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın birinci bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Cami, İslam kültürü ve inancında her zaman kutsal konumu olan bir mekan olmuştur. Bu mukaddes mekan, Allah aşıklarının Miraç arenası olduğu gibi en inkılapçı ve en siyasi kararlarında alındığı ve hatta askeri istişarelerin gerçekleştiği bir yer olmuştur. Camiler ayrıca İslam kültürü, sanat ve medeniyetinin mirasçısı ve yine ümmetin vahdet merkezi ve sosyal işlerde yardımlaşmada koordinasyon ve işbirliği odağı olmuştur.
Cami Allah'ın evi ve insanların yüce Allah katına kulluk ve ibadet mekanıdır. Biraz önce de belirtildiği üzere cami İslam kültürü ve inancında her zaman kutsal konumu olan bir mekandır. Buna göre sohbetimize başlarken belirtildiği üzere caminin İslam dünyasında ve özellikle şimdiki dönemde rolünün değeri itibariyle sizler için yeni bir program hazırlamaya karar verdik. Cami Aşk ve İman Mekanı başlığı altında hazırladığımız sohbetimizde camilerin Kur'an-ı Kerim ayetleri ve İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve masum imamlardan geriye kalan hadis ve rivayetlere istinaden çeşitli işlevlerini gözden geçirmek istiyoruz. Programımızın ilerleyen bölümlerinde ayrıca dünyanın bazı önemli ve büyük camileriyle tanışacağız.
Thank you.
beşeriyet tarihi ta başından beri Allah'a tapmak ve ibadet etmekle iç içe olmuştur. Gerçi çeşitli dönemlerde ve çeşitli kavimlerin arasında ibadet biçimi birbirinden farklı olmuştur. Ama yine de alemleri yaratan ve varlık aleminin mutlak tek gücü olan Allah ile irtibata hakim olan ruh ve anlayış her zaman aynıdır. İslam dini ise en mükemmel ve son ilahi din olarak Allah katına yaklaşmak için özel gelenekleri ve kulluk için özel amelleri gündeme getirerek insanlara sunmuştur. Bu kutsal amellerin arasında ise namaz, yüce Allah'a tapma ve ibadet etmenin en yüce cilvesi olarak İslam dininde çok has ve çok özel bir değeri ve önemi söz konusudur.
Tüm ilahi ve semavi dinlerde ve hatta birçok beşeri ve ilahi olmayan inançlarda insanlar özel bir mekanı inançlarıyla ilgili ibadetler ve ayinler ve merasimlerine ayırır. Bu tür merasimler için has ve özel bir mekan sahibi olmak, hatta putperestler için bile büyük önem arz ettiği ve putperestlerin de her türlü adanı, kurban, dua ve diğer etkinliklerini düzenlemek ve yerine getirmek için özel mekanları bulunduğu anlaşılmaktadır. Yine Hristiyanlar kiliseyi, Yahudiler sinagogu ve Zerdüştiler ateş mabetlerinde ibadet ederken, son ilahi ve en mükemmel din olan İslam dini camileri Müslümanların ibadet mekanı olarak belirlemiştir.
Arapçada camiye mescid adı verilmesinin sebebi, bu mekanın Allah huzurunda secde edilen ve tevazu gösterilen mekan olmasıdır. Namaz ibadeti İslam dininde en önemli ibadettir ve bu ibadete sık sık vurgu yapılmıştır. Namaz sırasında amellerin arasında ise secdenin çok has bir yeri ve önemi vardır. Secde yere yıkılmak ve kulluk ve tevazunun doruğunda alemleri yaratan yegane Allah'ın ihtişamı ve azameti karşısında alnını yere yitirmektir. Nahl suresinin 49. ayeti ise şöyle buyuruyor. Göklerde bulunanlar, yerdeki canlılar ve bütün melekler büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler. Secde etmek kulluk mazharıdır ve tüm ibadetlerin arasında ve hatta namazın diğer amellerine kıyasla ayrı bir şerefi ve üstünlüğü söz konusudur. Dolayısıyla cami anlamına gelen mescitte gerçekte Allah'a ibadet ve secde etme yeri demektir. Cami İslam kültüründe aynı zamanda Beytullah yani Allah'ın evidir.
Varlık aleminde yerden göklere kadar her şey Allah'a aittir. Fakat yüce Allah sıradan maddi bir mekandan öteye gitmeye camiyi kendi evi olarak adlandırmış ve böylece insanlara bu mekanın önemini daha iyi anlamalarına zemin oluşturmuştur. Buna göre insanlar camide toplanır ve bu kutsal mekanın bereket ve rahmetlerinden yararlanır. Bu yüzden insan camide kendini Allah-u Teala'ya daha yakın hisseder. Kuşkusuz tüm camiler rütbe ve mevki ve makam bakımından bir değildir ve bazı camilerin daha büyük önemi ve yüceliği söz konusudur. Nitekim rivayetlerde de belirtildiği üzere en büyük cami Mescid-i Haram'dır ve ondan sonra Mescid-i Nebi gelir ve ondan sonra da Küfe Camii ve daha sonra da Mescid-i Aksa ve sırasıyla her kentin ulu camii ve mahalle camii ve mahalle camiinden sonra da çarşı camii gelir.
Mescid-i Haram tüm Müslümanların ona ve içinde yer alan Kabe'ye doğru yönelerek namaz kılmaları gerektiği dereceye kadar büyük önem arz eder. Bundan başka bu mekanda kılınan her namazın sevabı diğer camilere kıyasla binlerce kat fazladır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanın kendi evinde kıldığı namazın sevabı bir namaz, mahalle camiinde kıldığı namazın sevabı ise 25 namaz, Ulu Cami'de 500 namaz, Mescid-i Aksa'da 50 bin namaz ve benim camimde yani Mescid-i Nebi'de 50 bin namaz ve Mescid-i Haram'da 100 bin namaz kadardır. Yine İmam Bakır aleyhisselam da bu kutsal camide kılınan namazın fazileti hakkında şöyle buyuruyor. Kim Mescid-i Haram'da vacip bir namazı eda edecek olursa, Yüce Allah ona baştan sona vacip olan tüm namazlarını ve ömrünün sonuna kadar yerine getirdiği namazları kabul buyurur. (Gülüyor)
Bu faziletli camilerden başka diğer camilerin de faziletleri söz konusudur. Öyle ki kutsi bir hadiste şöyle buyurur. Allah Teala buyurmuştur. Benim yeryüzündeki evlerim camilerdir ki göklerin sakinler için parlar, yıldızlar yer sakinler için parladığı gibi. Ne mutlu camileri kendilerine yuva kılınanlara. Ne mutlu evinde abdestini alan ve ardından beni evimde ziyaret edenlere. Bilin ki ziyaret edilen, onu ziyarete geleni büyük saymalı ve ona ihsanda bulunmalıdır. Gece karanlığında camilere doğru adım atanları kıyamet gününde parlayan bir nurla müjdeleyin.
Değerli dostlar, sohbetimizin başında da sözünü ettiğimiz gibi her bölümün sonunda sizleri dünyanın en ünlü ve en önemli camileriyle tanıştırmak istiyoruz. Yine biraz önce de belirtildiği üzere hiç kuşkusuz dünyanın en büyük, en önemli ve en kutsal cami Mekke'de bulunan Mescid-i Haram'dır. Mescid-i Haram, İslam tarihinin en eski ve en ünlü camidir. Kabe-i Muazzemi, Beytullah-ı Haram olarak adlandırıldığından bu camide Mescid-i Haram olarak adlandırılmıştır. Mescid-i Haram Mekke'de yer alır ve tarih boyunca özel bir saygınlığı olmuştur.
Hadislerde belirtildiği üzere yaratılışın başında yeryüzünün tümünü su kaplamıştı ve yeryüzünde belirlenen ilk kara parçası Kabe'nin bulunduğu mekandı ve Allah-u Teala karaları bu noktadan itibaren genişletmeye başladı. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de Mekke Ummul Kara şeklinde adlandırılmıştır. İmam Bakır Aleyhisselam şöyle buyurur. Allah-u Teala yeri yaratmak üzere irade buyurduğunda dörtlü rüzgarlara suyun yeryüzünde esmelerini ve böylece dalgalandırılmalarını ve oluşan köpükleri bu mekanda toplamayı ve ondan bir tepe yapmalarını emretti. Ardından yeri bu tepenin altında yaymaya başladı ve Âl-i İmrân suresinin 96. ayeti buna işaret ederek şöyle buyurmuştur. Şüphesiz alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev mabet Mekke'deki Kabe'dir. O zaman yeryüzünde yaratılan ilk mekan Kabe'dir ve yer bu noktadan yayılmaya başlamıştır.
İmam Cafer Sadık Aleyhisselam da şöyle buyuruyor. Yeryüzünün en sevimli mekanı Mekke'dir. Allah-u Teala katında hiçbir toprak Mekke'nin topraklarından, hiçbir taş Mekke taşından ve hiçbir ağaç Mekke ağacından ve hiçbir dağ Mekke dağından ve hiçbir su Mekke suyundan daha fazla sevilen değildir. İslam dünyasının büyük ariflerinden Muhyiddin bin Arabi bu kutsal mekan hakkında şöyle der. Bu eve ve bu haram beldeye gönül vermemiş hiçbir peygamber olmamıştır. O zaman bu ev kesinlikle Allah'ın elinin zuhur ettiği mekandır ve ilahi bir emanet sayılır. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu evin hakkında şöyle buyurmuştur. Allah'a and olsun ki sen Allah'ın en iyi toprağı ve Allah katında en sevilen yersin ve eğer beni senden ayırmamış olsalardı ben asla senden ayrılmazdım. O zaman eğer kim bu evi görür ama ilahi ve nurani hali artmazsa bu evin bereketlerinden hiçbir şey ona nasip olmamış demektir. Zira bu ev Allah'ın bereket ve hidayetlerinin hazinesidir.
İslami rivayetlere göre Kabe'yi ilk kez Hazreti Adem inşa etti. Bu ev yıkıldıktan sonra Hazreti İbrahim oğlu Hazreti İsmail'in yardımıyla yeniden inşa etti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin bi'setinden önce Kabe bir kez daha Kureyş aşireti tarafından ve o hazretin yönetiminde ve ilk binasına göre yeniden restore edildi. O günden beri şimdiye kadar Mescid-i Haram'ın binası defalarca restore edilerek genişletildi ve bu çalışma hala devam ediyor. Mescid-i Haram'ın şimdiki binası taşla döşenen ve namaz sırasında kullanılan çatısı da dahil toplam 3 kattır ve eğer Kabe'nin çevresinde inşa edilen yeni revakların bodrum katını da hesaba katacak olursak 4 kattır.
Kuşkusuz Kabe'nin azamet ve ihtişamı sade binasında değildir. Çünkü bu mekanın kutsiyet sırrı aslında ilahi farmanda ve Hazreti İbrahim aleyhisselam ve oğlu Hazreti İsmail aleyhisselamın onu inşa etmesi, Hazreti Ali aleyhisselamın Kabe'nin içinde dünyaya gelmesi ve Hacer ve İsmail'in ve birçok evliyanın Hicr-i İsmail'de defnedilmiş olmasındadır. Ama maalesef bugün bu kutsal mekanın mütevellisi olanlar, çevresinde anormal inşaatlarla Mescid-i Haram'ın manevi ve ilahi atmosferini daraltmıştır. Hali hazırda Mescid-i Haram'ın çevresi, göğe uzanan devasa kuleler ve yüzme havuzları ile çevrilerek adeta turistik bir mekana dönüştürülmüştür. Oysa dünyada nerede önemli bir kutsal bina varsa, çevresinde o binadan daha yüksek binaların inşa edilmesine müsaade edilmemektedir.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın birinci bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrar sizinle beraber olunca deyin, hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da doğa terapi turizmi.
Değerli dinleyiciler, İran'da doğa terapi turizmi isimli seri sohbetimizin 7. bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde geçen bölümlerde olduğu gibi Fars eyaletinin doğa terapi potansiyeli ile konuşacağız.
Sağlık turizmi ve tedavi ya da medikal turizm ülkelerin turizm alanındaki fırsatlarından ve potansiyellerinden sayılır. İran'da doğal güzellikleri, 4 mevsimli iklimsel özellikleri, ilıcaları ve kaplıcaları, maden suyu kaynakları ve benzeri doğal zenginlikleriyle bu alanda büyük kapasiteye sahiptir.
Bugünkü sohbetimizde de geçen bölümde olduğu gibi Fars eyaletinin bu alandaki imkanlarından ve fırsatlarından konuşmak istiyoruz. Fars eyaleti kaplıcaları ve maden suyu kaynakları ile bilinen bir eyalet olarak doğa turizmi alanında büyük potansiyellere sahiptir.
Fars eyaletinin merkezi Şiraz kenti 40 kilometre kare yüz ölçümüyle İran'ın 5 mega kentinden biri olarak sayılıyor. Şiraz, Büyük İranlı şairlerin kenti, Hafız ve Saadi'nin kenti, güllük gülistanlık kent ve tipik bir İran kentidir. Şiraz'ın etrafı nispeten yüksek dağlarla çevrilidir. Şiraz, İran'ın en önemli turistik noktalarından sayılıp dünyaca ünlü tarihi eserlere de ev sahipliği yapmaktadır.
Şiraz kentinin tarihi cazibeleri arasında Semikan Ateşkedesi, Hafız Türbesi, Hacı-i Kirmani Türbesi, Saadi Türbesi, Kerimhan Zend Hisarı, Eren Bahçesi, Taht Bahçesi, Afifabad Bahçesi, Narincistan Kavan Bahçesi, Bağ-ı Neşat Bahçesi, Bağ-ı Nazar Kolah Ferengi Binası, Nesrul Mulk Camisi, Ebu Nas Sarayı, Kekler Kalesi, Ağababa Han Medresesi, Pars Müzesi ve Behram Taş kabartmasına değinmek mümkün.
Şiraz şehrinin doğal cazibeleri arasında ise Kuhmere Sorhi Şelalesi, Bermedelek Gölü, Bemu Milli Parkı, Kuşlar Bahçesi, Pirbonap Cuşek Su Kaynağı, Haregan Riçi Su Kaynakları,
Ercen Çölü ve Gölü, Meharlı Gölü, Kalat Köyü, Sebzpuşan Dağı ve Ateşkede alanına değinmek mümkün. Ayrıca Şiraz kentinde birçok dini cazibe de görülmektedir. Bunlar arasında Şah Çerah Türbesi ve Seyyid Alaaddin Hüseyin türbelerine değinmek mümkün. Şiraz bahçeleri ise güzellik ve ferahlatıcılık açısından dünyaca tanınıyorlar. Bu bahçeler arasında ise Cihannuma, Afifabad ve Erem bahçelerine değinmek mümkün.
Fars eyaletinin diğer doğal özelliklerinden biri de bol kaplıca ve maden suyu kaynaklarına ev sahipliği yapmasıdır. Sohbetimizin devamında bu cazip noktaları sizlere tanıtmaya çalışacağız.
Şiraz kenti ve hatta Fars eyaletinin su zengini noktalarından biri de Haregan kaynağının bulunduğu bölgedir. Haregan, Şiraz kentinin kırsal alanlarından Siyahdarengun bölgesinin köylerinden birinin ismidir. Bu köy, Karaağaç nehrinin bu bölgeden geçmesinden dolayı yemyeşil bir alandır. Haregan köyü Şiraz kentinden 60 kilometre uzaklıkta yer almaktadır.
Haregan Köyü, Şiraz kentinin en sık ziyaret edilen noktalarından sayılır. Haregan Köyü, su zengini olup su kaynakları ile bilinmektedir. Bu çerçevede Haregan su kaynağı çok önemli bir kaynaktır. Köyün etrafındaki ferahlatıcı ve hayret uyandırıcı yeşillikler ve doğal güzellikler gelenleri hep kendine çekmiştir. Su kaynağının yakınında çok güzel meşe ağaçları Karaağaç Nehri'nin etrafına yerleşmiştir.
Bu köye gelenlerin sayısı o kadar fazla ki yılın çoğu günlerinde özellikle de sıcak mevsimlerde köy dolup taşmaktadır ve hatta yakın şehirler ve köylerden bile insanlar buraya sık uğruyor. Haregan Köyü ilkbahar ve yazın çok uygun ve hoş iklime sahip. Ancak kışın soğuk ve kuru bir havaya sahiptir. Karaağaç Nehri ve meşe ağaçlarının bolluğu bölgenin iklimini çok uygun hale getirmiştir.
Şiraz şehrinden 35 kilometre uzaklıkta bulunan Reçi Su Kaynağı da Zagros Dağları'nın Kuhmere Sorhi bölgesinde yer alan önemli bir doğal noktadır. Meşe ve kavak ağaçlarının çeşitli türleri bu bölgede bulunmakta ve bu bölgeyi özel bir mekana çevirmektedir.
Şiraz'ın ekoturistik imkanlarından ve potansiyellerinden sayılan bir başka nokta da Cuşek Pınarı'dır. Bu pınar, Şiraz kentinin kuzeybatı bölgesinde Kastkamış köyü etrafında bulunmaktadır. Bu büyük pınar, Kastkamış, Mansurabad ve Kasrdeş gibi köyleri sulayan Azam Nehri'nin de kaynağı sayılır. Cuşek Pınarı'nın başlangıç noktası ve nehrin etrafı ziyaretçileri kendine çekmektedir. Bu güzel pınar tatil günlerinde sayısız ziyaretçiyi kendine çekiyor.
Şiraz'ın Cuşek Pınarı'nın etraf bölgelerinin iklimi ilkbaharda çok uygundur. Yazın ise şehrin içi çok sıcak olsa da ancak pınarın etrafı serin ve rüzgarlıdır. Ancak sonbahar ve kışın pınarın etrafı soğuk olur. Bu bölge canlı çeşitliliğinden dolayı da hep ilgi nokta olmuştur.
Fars eyaletinin başka cazip noktalarından biri de Selmani Pınarı'dır. Şiraz ilinde Şiraz kentine yakın bir bölgede yer almaktadır. Şiraz'dan Harame bölgesine doğru yola çıkarsanız, Şiraz'dan 12 kilometre uzaklaştığınızda Bemu Milli Parkı ve korunmuş alanlarına gireceksiniz. Bemu İran'ın 3. korunmuş alanı sayılıp en önemli vahşi doğa alanlarındandır.
Bemu korunmuş alanı Zagros Sıradağları eteğinde yer almaktadır. Korunmuş bölgede sıradağlar, çöller, nehirler, kanatlar, yaylak alanlar, doğal su birikme havuzları, bitkiler ve pınarlar bulunmaktadır. Bu da güzel iklimin yanı sıra bölgeye farklı bir boyut kazandırmaktadır.
Bu korunmuş bölgenin önemli özelliklerinden biri de bol sayıda pınara sahip olmasıdır. Bu çerçevede Kolah Gazi, Atemi, Çağar Çeşme, Çahsor ve Çenar Hemmet pınarlarına değinmek mümkün. Bölgede kaç yüzyıla kadar geçmişe uzanan sarnıçların ve doğal su birikme havuzlarının olması da bölgeye başka bir avantaj sağlamıştır. Bölgedeki yüzlerce pınarın arasında ise Selmani Pınarı'nın başka bir yeri vardır. Bu pınarın suyu tatlı olup bölgede tarımcılık ve içme suyu olarak kullanılmaktadır. Pınarın etrafı ise yemyeşil olup çok güzel bir görüntüye sahiptir.
Bu pınardan dolayı bölgenin ismi de Selmani olarak bilinmektedir. Selmani Pınarı alanı doğal güzelliği, tatlı suyu yüzünden ve de uygun karayoluna bağlı olmasından dolayı büyük bir ziyaretçi kitlesine sahiptir. Bemu Milli Parkı'nın kuzey kısmında bulunan bu pınar yüzünden bölgede tarımcılık da iyi durumda.
Fars eyaletinin diğer şehirlerinden biri de Memeseni şehridir. Bu şehir Zagros Sıradağları'nın yanında yer almıştır. Ilımlı iklime sahiptir. Memeseni şehri tarihi eserlerinin yanı sıra doğal güzelliklere de sahiptir. Bu çerçevede Teng Bevan, Kale Sefit turistik alanlarına, Teng Sa Şelalesi ve Liduma tarihi kentine değinmek mümkün.
Nurabad Memeseni'nin güneyindeki Behram Serab bölgesinde Şiraz-Nurabad karayolunun sağ tarafından 9 kilometre uzaklıkta yanındaki pınardan dolayı Serab-Behram ismiyle tanınan taş kabartmalar bulunmaktadır. Bu taş kabartmada Sasani Kralı 2. Behram ve işaret parmaklarını saygı gösterme amacıyla yukarıya doğru tutan Sasani büyüklerinin resimleri bulunmaktadır.
Serap Behram kaplıcası ise saniyede 40 litre su hacmi üreterek 31 derece sıcaklığa sahip olup doğal tedavi özelliklidir. Bu kaplıcanın sodyum klorürlü, kalsiyum sulfatlı ve kükürtlüdür ve sonuçta cilt, solunum sistemi, sinir sistemi, romatizmal ve de kas acıları ve hastalıklarına iyi gelir.
Serap Behram kaplıcasının suyu açık yeşil renginde olup hidrojen sülfür kokulu ve acı bir tada sahiptir. Bu kaplıca Erjen Çölü, Perişan Sulak Alanı ve de Kazerun Bölgesi'nin Bişapur Tarihi Eseri ve Memeseni Bölgesi'nin Serap Behram Tarihi Eserleri yolu üzerinde olmasından dolayı birçok turisti de kendini çekmektedir. Mevcutta ise turistlerin bu sıcak sudan yararlanması için 500 metrekarelik temel alanda 250 metrekarelik bir hamam inşa edilmiştir.
Müzik Değerli dinleyiciler, Doğa Terapi Turizmi isimli seri sohbetimizin 7. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler. Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da ve hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Gencevi, Şeyh Şahabeddin Sohrevardi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasreddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir. Birlikte dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde İran'ın Kameri 3. ve 4. yüzyıllarının ünlü şair, fakih ve ariflerinden Ebu Bekir bin Şibli'yi yaşamı, düşünce ve eserleriyle birlikte tanıtmak istiyoruz sizlere.
Kendisini Allah'ın en naçizane kulu bilen Ebu Bekir bin Şibli, Kameri 247 yılında Bağdat veya Samera'da doğdu. Aslan Horasanlı ve Maveronnehir yöresinde Seyhun ile Samarkand arasında bulunan Şibliye köyündendir. Bazı tezkere yazıları Şibli'nin bu adla ön yapmasının sebebini Şibliye yöresinden gelmiş olmasına bağlıyor. Şibli'nin babası Abbasi Halife Mutesem'in sarayında hacıbaşıydı. Ebu Bekir Şibli de ilkin Abbasi Halife Muvaffak'ın hacıbeydi ve ardından Demavend valisi oldu.
Ebu Bekir Şibli'nin Demavend valiliği sırasında tasavvufa yönelmeden önce Bağdat'tan bir mektup aldığını, Rey Emiri ve diğer bazılarıyla beraber Bağdat'a halifeye ziyarete gittiği anlatılır. Halife de o çağın geleneğine göre her birine kaftan hediye eder. Bağdat dönüşü yolda Şibli hapşırır ve ağzını ve burnunu halifenin hediye ettiği kaftanın kolu ile siler. Şibli ile beraber seyahat edenler bu durumu halifeye anlatır. Halife kaftanı geri alır ve ensesine bir tokat vurduktan sonra da valilikten azleder. Bu olay Şibli'nin uyanmasına sebep olur ve kendi kendine düşünür. Eğer biri halifenin verdiği kaftanı mendil yerine kullanınca cezalandırılmayı ve azledilmeyi hak ediyorsa, o zaman eğer alemlerin sultanı Subhanallah'ın sunduğu kaftanı mendil yaparsa hali ne olur ve ona ne yapılır acaba?
Yine rivayetlere göre Şibli bu olayın ardından hemen halifenin yanına döner ve şöyle der. Ey emir, sen Allah'ın kullarından biri olan sen ki hediye ettiğin kaftanına saygısızlık edilmesini beğenmiyorsun. Çünkü senin verdiğin kaftanın değerini herkes bilir. Şunu bil ki alemlerin Rabbi de bana dostluğu ve marifetinden bir kaftan bağışladı ve benim bu kaftanı kullarından birine hizmet için mendil yapmamı asla benimsemeyecektir. Şipli'nin bu sözlerin ardından halifenin yanından ayrıldı ve buradan doğruca İranlı ünlü Arif Cüneyt'in yanına gittiği ve şeyhin müridi olduğu anlatılır. Şibli bir rivayete göre 6 ve bir başka rivayete göre tam 14 yıl Şeyh Cüneyt'in talebeliğini yaptı. Şeyh Cüneyt ilkin onu talebe olarak kabul etmedi ve Şibli'yi bir süre dilencilik yapmaya ve bir sürede Demavend halkından helallik talep etmeye tavsiye etti ve ardından müritleri arasına aldı.
Attar Nişabur'un Tezkeretul Evliya adlı eserinde şöyle anlatılıyor. Şibli Şeyh Cüneyt'i ziyarete gitti ve şöyle dedi. Hakkı tanıma cevherini ve ona yakınlaşma sırrını sen bilirsin. Ya bana bağışla ya da sat. Cüneyt şöyle karşılık verdi. Eğer satacak olursam sen onun bedelini ödeyemezsin. Ve eğer onu sana bağışlayacak olursam kolayca elde ettiğin için kıymetini bilemezsin. Çare şu ki sen de benim gibi kendini bu denize atmalı ve sabır ve bekleyişle bu cevheri elde etmelisin. Hak Teâlâ'yı tanımak ve ona yakınlaşma sırrını elde etmek için çalışman gerekir. Şibli kabul etti. Cüneyt şöyle dedi, ilkin bir yıl dilencilik yap ve başka hiçbir işle uğraşma. Şibli tam bir yıl Bağdat'ta dolaştı ama hiç kimse ona yardım etmedi. Şibli Cüneyt'in yanına geri döndü ve bu süre içerisinde başından geçenleri şeyhe anlattı. Cüneyt şöyle dedi, şimdi insanların gözünde hiçbir değer ve kıymetin olmadığını anladın. O zaman kendi kıymetini bil ve onlara gönül bağlama ve itina etme. Cüneyt daha sonra da bir süre valiliğini yaptığı Demavend kentine gitmesini ve insanlardan helallik talep etmesini söyledi. Şibli hemen yola çıktı ve Demavend'de ev ev dolaştı ve herkesten helallik istedi. Sadece bir ev kaldı ki ev sahibi içinde yoktu. Şibli o mağdur kişinin niyetine 100.000 dirhem ödedi.
4 yıl sonra Şibli Şeyh Cüneyt'in yanına geri döndü. Şeyhin Şibli'de yine bencillik işaretleri gördüğü ve bu yüzden onu bir yıl daha dilencilik yapmaya yolladığı rivayet edilir. Şibli dilencilikten elde ettiği kazancını her gün Şeyh Cüneyt'e veriyor ve dervişlerin arasına dağıtılmasını söylüyor ve geceleri kendisi aç yatağa gidiyordu. Bir yıl daha böyle geçti ve sonunda Şeyh Cüneyt, Şibli'yi müritlerinin meclisine girmesine müsaade etti. Ancak bunun içinde Şibli'nin sadece müritlerine hizmet etme şartını koştu. Şibli bu şartı da kabul etti. Böylece bir yıl daha büyük bir sabırla Şeyh'in müritlerine hizmet etti. Bir gün Şeyh Cüneyt, Şibli'den nefsinin halini sordu. Şibli kendini Allah'ın en naçizane kulu olarak tanıttı. Ve işte burada İranlı ünlü Arif Şeyh Cüneyt, Şibli'nin imanından emin oldu ve onu Sufilerin baş tacı olarak lakaplandırdı.
Ruzbehan Vakalli ise Şibli için başka üstadlardan söz ediyor. Bazıları da Şibli'nin İranlı büyük arif Mansur bin Hallac'ın talebesi olduğunu belirtiyor. İranlı çağdaş büyük araştırmacı İran tasavvufunda Arayış adlı değerli eserinde Şibli'nin görecede şeriate aykırı olan sözleriyle aslında Hallac'ın bazı öğretilerini ve sözlerini yaydığını belirtiyor. Şibli de eserlerinde Hallac ile aynı görüşü paylaştığına işaret ederek kendisinin mecnunluğunu, kurtuluşun ve Hallac'ın aklını da onun şehadetinin vesilesi şeklinde telakki ediyor. Şibli aynı zamanda birçok talebeye yetiştirdi fakat cami gibi bazı araştırmacılar Şibli'nin tek gerçek talebesi Ebu'l-Hasan Ali bin İbrahim Husri olduğunu belirtiyor. Camiye göre Şibli Ebu'l-Hasan Ali bin İbrahim Husri'yi de kendisi gibi deli sayıyor ve kendisiyle Husri arasında ezeli bir yakınlığın varlığından söz ediyordu. Attar'ın Tezkiretul Evliya adlı eserinde belirtildiği üzere Şibli talebelerinden ilkin tövbe etmelerini isterdi ve ardından onlara yanlarına hiçbir şey almadan Kabe'yi ziyaret etmeyi tavsiye ederdi. Şibli 87 yaşında vefat etti ve Bağdat'ta toprağa verildi. Şibli'nin kameri 334 veya 335 yılında vefat ettiği belirtiliyor.
Şibli'den günümüze bağımsız bir telif kalmadığı belirtiliyor. Fakat kendisinden birçok tezkerede sözleri, işaretleri, münacat ve şiirleri ve derin öyküleri zikrediliyor. Şibli'nin söz ve öykülerinden sık sık söz eden muteber kaynaklardan biri, İran'ın Kameri 6. yüzyılın ünlü şair ve arifi Attar Nişaburi'nin eserleridir. Attar, Tezkeretül Evliya adlı eserinde bir bölümü Şibli'ye ayırmanın ve onun yaşamı, tasavvuf ve irfanda makamını anlatmanın yanında Mantıkü't-Teyr ve İlahiname adlı eserlerinde de Şibli'nin öykülerine yer veriyor. İbni Arabi de eserinde Şibli'ye ve düşüncelerine yer veriyor. Kamil Mustafi Şibi ise Şibli'nin dağınık şiirlerini Ebu Bekir Şibli Divanı adı altında bir eserde topladı.
Araştırmacılar Şibli'nin İran irfan tarihinde dört seçkin özelliğe sahip olduğunu belirtiyor. İlkin Şibli İranlı seçkin arif, Bayezid Bestami gibi aşka çok vurgu yapardı ve aşka dayalı irfanın öncülerinden biri sayılırdı. Attar Nişaburi'ye göre Şibli'nin Cüneyt'le diyaloglarından Şibli'nin ilahi cazibeyi kulun talep ve çabasından önce geldiğine inandığı, oysa Cüneyt ve müritleri kulun çabasına hakkın cazibesine sebebiyet verdiğini savunduğu anlaşılıyor.
İkincisi Şibli'nin anormal davranışları onu Mecnun Akiller sınıfından saymasına sebebiyet veren ariflerden biridir. Öyle ki Şibli hakkında yazılanlara göre bazen aşırı cazibeler yüzünden delirirdi ve bu yüzden hastaneye kaldırılırdı. İbni Arabi de eserinde Şibli'yi Behlül ile mukayese ediyor. Şibli'nin üçüncü özelliği görecede şeriate uygun olmayan sözler sarf eden bir arif olmasıdır. Şibli'nin Allah aşkı ve bu aşk yüzünden kendinden geçmesi dilini etkilediği anlaşılıyor. Ve son olarak Şibli'nin dördüncü özelliği birçok arifle beraber Fars dili ve edebiyatında irfani şiir edebiyatının yaygınlaşmasına vesile olmasıdır.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde ilahi enbiyanın bazı görevlerine gözden geçirmeye çalışacağız.
Eğer tarih sayfalarını şöyle bir gözden geçirecek olursak, İçinde çeşitli kavimlerin ve milletlerin arasında bir sürü ihtilaf, sürtüşme ve savaşa şahit oluruz. Bu yüzden Enbiya'nın en önemli hedeflerinden biri, çeşitli kavimlerin arasında süregelen münakaşaları ve gerginlikleri gidermek ve vahdet, oluşturmak ve aralarındaki itilafları karara bağlamak olmuştur. Tarihin de şehadeti üzerine İlahi Endiyan'ın akılcı ve haklı talimi beşeri toplumlarda itilafları gidermekte etkili rol ifa etmiştir. Nitekim bu büyük insanları varlığı da çeşitli toplumların arasında barış, adalet ve kardeşliğin şekillenmesinin vesilesi olmuştur. Kur'an-ı Kerim bu bağlamda Bakara suresinin 213. ayetinde şöyle buyuruyor. İnsanla bir tek ümmet idi, sonra Allah müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi. İnsanlar arasında anlaşmazlığa düştükleri hususlarda hüküm vermeleri için onlarla beraber hak yolu gösteren kitapları da gönderdi. Ancak kendilerine kitap verilenler apaçık deliller geldikten sonra aralarındaki kıskançlıktan ötürü dinde anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah iman edenlere üzerinde itilafa düştükleri gerçeği izniyle gösterdi.
Beşeri toplumlar anlaşmazlığa ve tefrikaya sürüklenince Allah-u Teala insanları müjdelemek ve uyarmak üzere peygamberler gönderdi ve onlara insanlar arasındaki ihtilafları çözümlemek, tefrika ve çatışmadan korunmak için semavi kitaplar nazil etti. Burada beşeri kanunların genellikle kavimlerin ve milletlerin arasında ihtilaf ve tefrika vesilesi olduğu hatırlatılması gereken bir noktadır. Çünkü beşeri kanunlar ne geniş kapsamlı ve mükemmeldir ne de öz itibariyle icra konusunda güvenceleri söz konusudur. Beşeri kanunlar sadece dışta bir sorumluluk oluşturur ve toplumların iç çelişkilerini ve ihtilaflarını tam olarak bertaraf edemez veya sorunları köklü bir şekilde çözüme kavuşturamaz. Hazreti Adem'in evlatlarını hangi soydan, ırktan, dilden ve etnik yapıdan olursa olsun güçlü bir halka gibi birleştiren tek etken ilahi enbiyanın yolu yani tevhid yoludur. Dolayısıyla ilahi peygamberlerin en önemli hedeflerinden biri beşeri toplumların arasındaki ihtilafları gidermektir. Çünkü ırk, soy, dil, milliyet gibi etkenler beşeri toplumların ayrışmasında etkili olmuştur. Kuşkusuz ilahi peygamberlerin talimleri izlenmeden beşeriyet gerçek barış ve huzura kavuşamayacağı aşikardır.
Tüm bu anlatılanlardan anlaşıldığı üzere yegane Allah'a iman etmek, beşeri toplumların gönül birliği ve vahdeti yolunda önemli rol ifa eder. Kur'an-ı Kerim'de tevhid inancı, insan fıtratı temeline dayandığını belirtirken, tevhid inancından kopan ve şirke sapan ve tefrika yaşayan insanları tenkit ediyor ve şöyle buyuruyor. Hepiniz ona yönelerek ona karşı gelmekten sakının. Namazı kılın, müşriklerden olmayın. Dinlerini parçalayan ve bölük bölük olanlardan olmayın. Bunlardan her fırka kendilerinde olan ile böbürlenmektedir. Demek ki Allah Teala peygamberlere ihtilafları gidermek ve vahdet ve gönül birlikteliği yaratmak için gönderdi ki insanları müjdelesin ve nasihat etsin. Enbiya'ya iman etmek ve onların talimlerine ve semavi kitaplarına uymak, beşerin itilaf ateşine adeta su dökmek ve onu söndürmektir. Buna karşın genellikle şeytan vesveseleri ve nefsani eğilimler bazılarını enbiyanın ve semavi kitapların talimini eksik veya yanlış yorumlayarak itilaf ve tefrika çıkarmaya yönlendirebilir.
Peygamberlerin gönderilmesinin temel hedeflerinden biri de insanları cahillik ve bencillik karanlığından kurtarmak ve onları ilim ve basiret aydınlığına doğru hidayete erdirmektir. Kur'an-ı Kerim de bu noktayı işaret ediyor ve Allah-u Teala'nın beşeri karanlıklardan nura doğru geçirmek istediğini buyuruyor. Nitekim Ahzab suresinin 43. ayetinde şöyle okumaktayız. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize rahmetini gönderen O'dur. Melekleri de size istiğfar eder. Allah müminlere karşı çok merhametlidir. Burada dikkat çeken konu sapkınlık ve karanlığın çoğul şekilde gelmesi fakat nurun tekil olarak kullanılmasıdır. Bunun anlamı batıl yolların çeşitli ve çok farklı olduğu fakat hak yolu yani Allah yolunun bir olduğudur. Gerçekte peygamberler insanların akıl ve düşüncelerini geliştirmek için gönderilmiştir. Enbiya insanları akıl gibi çok kıymetli bir hazineyi kullanmaya teşvik ederdi. İlahi enbiyanın insanlardan gerçek talebi akıllarını kullanmaları ve düşünmeleriydi. Hazreti Ali aleyhisselam çok değerli bir vecizesinde şöyle buyurur. Allah-u Teala peygamberlerini insanların arasından meb'us etti ve Resullerini art arda onların peşinden gönderdi ki onlardan fıtrat ahdini talep etsin ve ilahi unutulmuş nimetleri onlara hatırlatsın ve Allah-u Teala'nın emirlerini tebliğ ederek hücceti onlara tamamlasın ve akılların gizli hazinelerini onlara aşikar etsin.
Gerçekte İmam Ali Aleyhisselam bu önemli vecizesinde Enbiya'nın bisreti ile ilgili dört önemli hedefe işaret ediyor ki en sonuncusu akılların gizli hazinelerini aşikar etmektir. Bu tabirden anlaşıldığı üzere Allah-u Teala düşünce gücü ve idrak gücünü insan oğluna vermiştir. Ancak devranın engebeli sürecinde ve yaşamın uğraşları ve mücadelelerinde ve yine şeytanın terkinleri yüzünden bazen insanın aklını gaflet tozu kaplar. Peygamberler ise değerli talimleriyle aklı saran bu tozu bertaraf ederek gaflet perdelerini aralar. Bu büyük insanların hedefi insanın akıl ve düşüncesinin gelişmesini zemin oluşturmak ve akıllarda saklı kalan hazinelere çıkarmaktır.
Bu açıdan bakıldığında İslam dininde en mükemmel ilahi din olarak akıl ve düşüncenin seçkin konumu vardır. Öte yandan Kur'an-ı Kerim de birçok ayette akıl ve düşüncenin önemine vurgu yapmıştır. Örneğin Nahl suresinin 44. ayetinde şöyle okumaktayız. Apaçık mucizeler ve kitaplarla gönderildiler. İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kur'an'ı indirdik. Burada ayet insanların düşünmesine vurgu yapıyor. Kur'an-ı Kerim izlediği yöntemde Allah'ı tanıma alanında ilkin varlık alemindeki harikulade düzenden bazı örneklere işaret ediyor, ardından muhataplarından bu ayetlerin ve işaretlerin üzerinde düşünmelerini ve akıllarını kullanmalarını istiyor.
Vahiy habercilerinin izlediği hedeflerden biri insanlara alemin Allah Teala'nın mahzarı olduğunu hatırlatmaktır. İslam açısından alemin başlangıcı ve sonu Yüce Allah'tır. Allah Teala boynumuzdaki damardan bize daha yakındır ve sürekli bizi gözetler. Ne zaman biz ona güvenir ve ona seslenirsek, o da bizim sesimizi duyar ve isteklerimizle ilgilenir. Eğer insan Allah Teala'nın her yerde var olduğu ve alem onun mahzarı olduğunu inancına kavuşursa hiç kuşkusuz söz ve amelini düzeltir. Bu durumda ideal erdeme ulaşmak olan insanı yetiştirme hedefi de gerçekleşmiş olur.
Enbiyanın faaliyet karnesinde dikkat çeken bir başka konu, bu büyük insanların yanlış ve hurafelere dayanan gelenek ve görenekleri ve inançları ortadan kaldırmaktır. Enbiya her dönemde yersiz inançlar, hurafeler, insanın kemale ermesi yolunda engel olan ve adeta zincir gibi insanların elini kolunu bağlayan her şeyle mücadele eder ve insanları bunlardan korurdu. Peygamberler geniş kapsamlı programlar sunarak insanların dünya ahiret saadete nail olma yolunu ve bu yolda ihtiyacı olan her şeyi insanlara gösterirdi. Araf suresinin 157. ayeti Allah Resulü'nün risaletine işaretle bu risaletin hedefini şöyle beyan ediyor. Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmi peygambere uyanlar var ya, işte o peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder. Onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını ve üzerlerindeki zincirleri indirir. O peygambere inanıp ona saygı gösteren, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte kurtuluşa erenler onlardır.
Enbiya insanları şayeste ve iyi amellere tavsiye eder ve çirkin ve uygunsuz amellerden sakındırırdı. Yağma ve eşkıyalık, şirk ve putperestlik, cinayet ve şiddet, zulüm ve adaletsizlik, ırkçılık ve ayrımcılığın yaygın olduğu toplumlarda ilahi peygamberler insanları bu çirkin amellerden sakındırırdı. Bu çirkin amellere karşı peygamberler insanları tevhid, şayeste ameller, pak ve tertemiz ahlak, sadakat, emanettarlık, dostluk ve kardeşlik, insanseverlik, adalet ve dürüstlük gibi güzel ilkelere davet ederdi. Bir başka ifade ile çeşitli kavimlerde ve milletlerde insanların arasında ahlaki faziletleri yaygınlaştırmak ve bu toplumları her türlü ahlaki rezillikten ve bozukluktan arındırmak ilahi peygamberlerin nihai hedefleri arasındaydı. Bu yüzden Allah Resulü risaleti ve ahlak ilki ben ahlak mekarimini tamamlamak üzere gönderildim.
Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Yeniden buluşuncaya dek esen kalın.
İran Radyo Podcast. Acaba tarihi Hekmetani şehrin hazinelerini bugüne kadar hiç düşündünüz mü? Evet, tarihi Hekmetani şehrinin hazineleri. 2800 yıllık şehirde antik çağlardan kalma değerli hazineler. Tarhan Radyosu'ndan herkese selamlar. İran'ın tarihi hazinelerine bakış isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Evet değerli dinleyicilerimiz, Hekmethane ve hazineleri hakkında bilgi edinmek istiyorsanız bugünkü sohbetimizi kaçırmayın. Bir önceki sohbetimizde sizlere İran'ın Fars eyaletinin Mervdeş şehrinde Nakş-ı Recep adlı yerde dünyanın ilk reklam pankartlarını ve bu bölgede Sasani döneminden kalma dört güzel ve büyüleyici petroglifi anlatmıştık. Bugünkü sohbetimizde ise sizlere İran'ın bir başka tarihi hazinesinden bahsetmek istiyoruz. Hep birlikte dinleyelim. Farklı İran kabileleri İran platosuna milattan 800 yıldan fazla bir süre önce girdi. Bugün bahsetmek istediğimiz en önemli gruplardan biri günümüzde İran'ın Urmiye Gölü'nün güneydoğusuna yani Hemedan yakınlarına yerleşmiş bir İran kabilesi olan Medlerdir. Bazıları Persler ve Medlerin iki farklı kavim olduğunu düşünürken birçok tarihçiye göre ise tek halk ve tek ırk olup yalnızca iki farklı yerde yaşamışlardır. Urmiye Gölü'nün batı ve güney batısında Persler, güneydoğusunda ise Medler. Ve bunu 3. Çalmanezer yılından ve Asurlu katiplerinden bilmekteyiz. Belki Medler Persler gibi imparatorluk kuramamış. Ülke açıp topraklarını genişletememişler ama isimleri tarihte kalmış. Farklı dönemlerdeki kralların hüküm sürdüğü kentin kurucuları Medler'den Ahamenişlilere ve Sasanilere kadar. Hekmetane olarak adlandırılan bu tarihi şehir bir süredir UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmış olup İran'ın değerli onur ve iftiharı olmuştur. Medler'in tarihi Diago adında güçlü bir kişiye bağlıdır. Oğlu Haşteriye önderliğinde İran güçlerini Diago'nun ailesi etrafında toplayabilen bir kişi. O başlangıçta bir şehrin yöneticisiydi ve çok geçmeden güçlü bir birliğin başına geçti. Aslında sadece Medleri kendi egemenliği altına almakla kalmamış, aynı zamanda Marna ve Kimmerleri de bir araya getirmiştir. Sakallar ile birlikte Kafkasya'ya geçerek iki rakip ülke olan Asur ve Urartu yakınlarına yerleşen İranlı kavimlerdi. Diago bu bölümde bahsettiğim şehir olan Hekmatane'yi başkent olarak seçti. Hekmatane geniş bir tepenin kalbinde yer almaktadır. İran'ın en geniş antik tepesi olarak bilinen bu tepenin büyüklüğü 30 hektarın üzerine ulaşıyor. Antik Hekmetane şehrinin yaklaşık 10 hektarlık bir alanı bir şahsın mülkiyetindeydi ve şans eseri İran Kültür Mirasları ve Turizm Bakanlığı tarafından satın alınarak Hekmetane'ye ilhak edildi. Hekmetane antik kenti kurulduğu dönemde oldukça düzenli bir mimariye ve plana, devasa bir su şebekesine, kaldırım taşları ve kare tuğlalardan oluşan geçitlere ve uzun bir çite sahipti. İran'ın ilk başkenti sayılan bu antik kent Yunanistan'daki Atina, İtalya'daki Roma ve Huzistan'daki Susa ile birlikte dünyada bazı bölümleri ayakta kalan birkaç antik kentten biridir. Hekmetane büyük, güzel ve çok sağlam bir saray olarak tasarlandı. O dönemin mimarları burayı iç içe ve birbirine bağlı 7 kale olarak tasarlayıp inşa etmişler ve kalelerin çevresinde konut yapılarının yer aldığı görülüyor. Tarihçiler Medlerin ikamet yerlerinden Kraliyet Sarayı yakınlarına taşınmasının muhtemelen Diago'nun dileği olduğunu söylüyorlar. Birbirine bağlı kalelerin her birinin özel bir kullanımı vardı. Öyle ki 7. kale ya da son İç kale, kralın sarayı olarak kullanılmış. Diago her kalenin kongrelerinin Babil saraylarının rengini taklit edecek şekilde özel bir renge boyanmasını emretti. Yunanlı bir tarihçi sarayın yapımında kullanılan ahşaptan bahsettiği altın ve gümüşle kaplı kraliyet sarayını anlattığı bir yazı bırakmıştır. Ayrıca Hekmetane kompleksinin bu bölümünün kapılarında, revaklarında ve sütunlarında kullanılan çok sayıda güzel oyma ve süslemeyi de övüyor. Bu yazıda Kraliyet Sarayı'nın bir bölümünü veya bir duvarını süslemeler olmadan, sütunları ise altın ve mücevherler olmadan görmek mümkün olmadığı belirtiliyor. Yunan tarihçi Herodot'un yazılarına göre Medler milattan 800 yıl önce bu şehri başkent olarak seçmişlerdi. Onun anlatımına göre bu kraliyet kompleksi bir tepenin üzerinde yer alıyordu ve 7 eş merkezli duvar vardı. Her duvarın iç kısmı dış duvardan daha yüksekti. Diğer bazı uzmanlar ve arkeologlar Hekmetane şehrinin inşasının Kral Cemşed'in veya efsanevi Semiramis'in yani Asur kralının karısının emriyle yapıldığına inanıyor. Tarihi ve arkeolojik araştırmalar Hekmetane'nin konumunun İran'ın modern Hemedan şehriyle aynı olduğuna inanmaktadır. İlginç olan ise Sasani egemenliği döneminden kalma sikkelerde basım yeri olarak Ahmetan yani Hemedan tanıtılmaktadır. Metlerin ve bölgelerinin adlarının geçtiği ilk metinler ise 3. Charles Manzer'in 24. takvimidir. Bu metinlerde halktan ve topraklardan Madai veya Amadai olarak bahsedilmektedir. Hekmetane Tepesi son bir asırda birçok kez yerli ve yabancı arkeologlarca kazı çalışmaları ile karşılaştı. Bu tepede ilk kazı çalışması 1913 yılında gerçekleşti. O yılda Fransız bir heyet Paris'in Louvre Müzesi tarafından ve Charles Fussy başkanlığında Hekmetane Tepesi'nde kazı çalışması yaptı. Fakat bu çalışmanın sonuçları hiçbir zaman açıklanmadı. Hicri Şems'i 1362 ila 1378 yılları arasında ve o mevsimde 14 bin metrekarelik bir alanda yapılan kazı çalışması ile birlikte beşeri medeniyetlerin en eski olanları gün yüzüne çıkarıldı. Bu çalışmada ayrıca yüksekliği 9 metre olan iki devasa kulesi bulunan uzunca bir hisar da ortaya çıktı. Bu yıllarda Doktor Muhammed Rahim Serraf başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında Hekmetane tepelerinde satranç kareleri şeklinde büyük bir kent tespit edildi. Hekmetane tepesinde ortaya çıkarılan bu tarihi kentte yapılanma biçimi birbirinden eşit mesafede ve paralel sokaklardan oluşuyor. Sokakların arasında kalan alanlarda da birbirine benzer ve simetri şeklinde binalar yer alıyor. Bu eşsiz kent su tesislerinin yanında kalınlığı yaklaşık 10 metre olan kerpiçten bir hisarla çevrilmiş ve belli aralıklarla da devasa kuleler inşa edilmiştir. Tarihi kentin inşaatında esas kullanılan inşaat malzemesi kerpiç ve bazı bölümlerde de tuğladır. Yine yapılan kazı çalışmalarında çok değerli ve eşsiz tarihi eserler ortaya çıkarılmıştır. Bu eserlerin bir bölümü hali hazırda Almanya, Fransa ve Amerika gibi ülkelerin ünlü müzelerinde ve bir bölümü de İran müzelerinde ve bir başka bölümü de Hekmetane alanındaki Hekmetane Müzesi'nde saklanıyor. Şimdi isterseniz bu antik kentte keşfedilen tarihi eserlere de bir göz atalım. Hekmetane Müzesi'ni içindeki tarihi eserlerin çeşitlerine göre tarihi ve İslami olmak üzere iki bölüme ayırabiliriz. Her iki bölümde sergilenen eserler son yıllarda Hekmetane Tepesi'nde yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan eserlerden ve bazı eserler de hediye edilen veya kaçakçılardan ele geçirilen veya satın alınan eserlerden oluşuyor. Hekmetane Müzesi'nde sergilenen tarihi eserler ve eşyalar en çok taştan ve seramikten yapılan eserlerden ve eşyalardan oluşuyor. Müzede sergilenen eserler özel ve eyalet düzeyleri olmak üzere iki bölüme ayrılıyor. Müzede İslam öncesi ve sonrası dönemlere ait taştan, seramik, kemik ve metalden yapılan eserler de bulunuyor. Müzenin sağ tarafında kalan koridor ve salonda Hekmetane'den çıkarılan eserler saklanıyor. Bu eserlerin en çok olanlarına Kral 2. Erdeşir döneminde Hahamnişi saraylarının sütunlarının temeli ve İslam öncesine ait taştan ve camdan iki mühür ve yine Hahamnişi dönemine ait seramikten bir ineğin başını örnek verebiliriz. Hekmetane Müzesi'nde sergilenen en eski eser M.Ö. 5. milenyuma ait küçük bir küptür. Bu eser sanat bakımından çok değerli bir eserdir ve Hemedan'da keşfedilmiştir. Yine taştan ve seramikten yapılan bir Şirsengi sahasından çıkarılan ve Partlıların dönemine ait olan tabutlar, küpler, süs taşları ve çeşitli İslami dönemlere ait olan mezar taşları Hemedan eyaletinde ortaya çıkarılan en önemli eserlerden bazılarıdır ve merkezi salonda ve müzenin solundaki koridorda sergilenmektedir. Aslında Hemedhane'nin turistik cazibeleri sadece bu tepeyle de sınırlı değil. Hekmethane kompleksinde iki güzel kilise, Ermenilerin medresesi, papaz evi, Ermenilere ait bir hamam ve Hemedanlı Hristiyan Ermenilerin mezarı da yer alıyor. Hekmethane kentinde yapılan kazılar sonrasında arkeologların en önemli bulgularından biri de Ahavenş altın ritonların bulunmasıdır. Ritonlar ucunda hayvan başı bulunan trompet şeklindeki kaplardır ve Orta Asya, Yunanistan ve İtalya'da uzun bir geçmişe sahiptirler. Ritonun tarihi 6000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Antik Yunan-Pers savaşlarından birinde Yunanlılar kazandıktan sonra birçok ritonu ganimet olarak Yunanistan'a götürmüşler. Bir süre sonra riton yapımı Antik Yunan'da da yaygınlaştı. Ve bu sanat Medler zamanında çok gelişti ve Ahavenş döneminde zirveye ulaştı. İlk İran örneklerinde hayvanın başı tabaklarla aynı hizadayken Ahavenş örneklerinde hayvanın görüntüsü ritonla dik açıdadır. Ahavenş ritonları Ahavenş dönemi eserleri arasında çok yüksek değere sahiptir. Bu süslemelerin zarafeti ve güzelliği, bu dönemin sanatçılarının yaratıcılığını, yeteneğini ve kralların lüksünü göstermektedir. Ayrıca Ahavenş ritonları antik metal işleme endüstrisinin zirvesini de gösteriyor. Bu değerli kapların birçok örneği dünyadaki prestijli müzelerin koleksiyonlarında görülebilir. İşin ilginç yanı ise riton yapma sanatı geçmiş yıllar ve uzak yıllarla sınırlı değil. İslam sonrası dönemlerde bile ritonlara rastlanmak mümkün. Evet değerli dostlar, bahsettiğimiz ritonun üzerinde aslan başı bulunmaktadır ve Ahavenş dönemine aittir. Aslan eski kültür ve uygarlıklarda sembolik yönü ve özel yeri olan hayvanlardan biridir. İran motiflerindeki aslan gücün ve orijinal krallığın simgesi olduğu kadar güneşin, ateşin ve sıcaklığın da simgesidir. Ayrıca yeryüzü tanrıçası Şirmerkap, Ahavenş motiflerinde iyiliğin ve kötülüğün sembolü olarak ortaya çıkmıştır. Hemedan'da keşfedilen kanatlı aslan ritonu şu anda eski İran Müzesi'nde saklanıyor. Bu altın kap, huni şeklindeki kap ve kanatlı aslan gövdesi olmak üzere iki parçadan oluşuyor. Fincan, gövdenin önünde kanatlı bir aslana bağlanan yatay oluklar ve lotus çiçeği, palmiye ve sarmaşıklarla süslenmiştir. Aslan, kolları öne doğru ve her iki yanında İvli kanatlarla oluşturacak şekilde yapılmıştır. Aslanın ağzı açık olup dişleri ve dili görülmektedir. Aslanın pençeleri öne doğru bakıyor. Kanatların içi boştur ve birbirine lehimlenmiş iki altın levhadan yapılmıştır. Kanatlarda iki sıra narin tüy ve üç sıra uzun hilal tüyleri vardır. Aslanın açık ağzına bir dil yerleştirilmiştir ve arkasında görülemeyen bir drenaj deliği bulunmaktadır. Hekmethane'de keşfedilen en güzel tarihi objelerden bir diğeri ise Ahavenş dönemine ait simin kasesidir. Gümüş tabak veya fincan 1. Erdişir'in dönemine aittir. 7,26 cm çapında bir tabak. Bu tabağın içini çiçek benzeri çok güzel geometrik desenler çizilmiş tabağın iç kenarına çivi yazısıyla şöyle bir yazı yazılmıştır. Kralların kralı, büyük kral Erdişir, kral Haşayar'ın oğlu, Ahavenş kralı Daryuş'un oğlu Haşayar Şah ve bu simin tabağını kraliyet sarayı için yaptı. Bu tabak New York Metropolitan Müzesi'nde saklanmaktadır. Ahavenş Krallığı 2. Erdişir'e ait taş sütunun tabanı da Hekmethane Antik Kenti'nin diğer değerli hazinelerinden biridir. II. Erdeşir dönemine ait taş sütunun tabanında bu sütunun Ahameniş kralı Daryush'un oğlu Büyük Erdeşir'in Apadana sarayına ait olduğunu gösteren çivi yazısı ile süslenmiş bir yazıt bulunmaktadır. Bu kare sütun tabanının kenarları 93 cm olup tek parça taştan yapılmıştır. Bu eser 1935'ten önce Hekmetane Tepesi'nde keşfedildi ve şu anda İran'ın başkentindeki eski İran Müzesi'nde saklanıyor. Hemedan'ın Hekmetane Tepesi'nde 2. Erdeşir adlı 7 satır çivi yazısıyla yazılmış olan bir başka uzunca bir yazıt bulunmuştur. Bu yazıtta şöyle yazılmıştır. Büyük Kral Erdeşir, kralların kralı, ülkelerin kralı, bu toprakların kralı. Kral Daryush'un oğlu, Erdeşir Şah'ın oğlu Daryush ve Haşayar'ın oğlu Erdeşir ve Kral Daryush'un oğlu Haşayar ve Vatşab'ın oğlu Daryush bu sarayı Ormuz, Nahit ve Mehr sayesinde inşa ettim. Beni ve yarattıklarını her türlü zarardan korusunlar. Akşam Aryarmene ve 2. Daryush'un altın yazıtlarını dahil olmak üzere tamamı Ahameniş hanedanına ait olan diğer Ahameniş krallarına ait çok değerli bazı altın yazıtlar da keşfedildi. Arşan altın yazıtı orijinal altından yapılmış olup 13x8 cm ölçülerindedir. Bu yazıtın üzerinde Ahameniş dönemine ait çivi yazılı bir yazıt bulunmaktadır. Ne yazık ki bu yazıt İran kültürel mirasında değil, Amerikalı Marcel Vidal'ın kişisel koleksiyonunda bulunmaktadır. Aryarmene yazıtı aynı zamanda Almanya'nın Berlin kentindeki müzede saklanan Hekmethane'de keşfedilen en eski tarihi eserdir. Bu yazıtın boyutları 12x8 cm olup üzerinde 10 satırlık eski Farsça çivi yazısı yazılıdır. Bu yazıt İran'daki Ahameniş Hanedanı'nın kurucusu soyundan gelen Aryarman'a ait olup tercümesi ise şöyledir. Büyük Şah Aryarman, Şahların Şahı, Pars Şahı, Ahameniş'in torunu Aryarman Şah şöyle diyor. Ahırımız da bana iyi atlara ve iyi adamlara sahip olduğum bu Pers ülkesini verdi. Ahura Mazda'nın insafıyla bu ülkenin kralı benim. Aryarmen şöyle diyor. Ahura Mazda bana yardım etti. Ve bu tarihi kentte bulunan son yazıt da 2. Daryush'a aittir. Bu yazıtta altından yapılmış olup 20.5x18.5 cm boyutlarındadır. Üzerinde 23 satır yazı bulunmaktadır. Görünüşe göre bu yazıt geçmişte yurt dışındaydı ve İran Kültürel Miras Teşkilatı'nın takibi sonrasında sahibinden satın alınarak İran'a iade edildi ve eski İran Müzesi'nde saklanıyor. Evet değerli dinleyiciler, İran tarihi hazinelerini ele aldığımız podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bir sonraki sohbetimizde İran'ın bir başka güzel hazinesini sizlere tanıtmaya çalışacağız. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.